Evet, herkese hoş geldin. Birkaç yeni yüz var burada, o yüzden ilk kez geliyorsanız özel hoş geldin demek istiyorum size. Gerçekten aramızda olduğunuz için çok seviniyoruz. Gerçekten çok seviniyoruz. Ve özellikle güzel tapınmacılara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten biz... Gerçekten harika bir zaman oldu değil mi? Yani biz gerçekten Tanrı'nın ruhundan doyduk. O bizi güçlendirdi. Bize yeni bir zevk yüreğimize koydu değil mi? Ve biz bir araya toplandığımızda, tapındığımızda böyle oluyor sık sık değil mi? Biz gerçekten Rab'den duyuyoruz ve onun tarafından teselli oluyoruz. Ve bu gerçekten harika bir şey. Ve bugün ben aslında... çok önemli bir prensip hakkında paylaşmak istiyorum bununla ilgili. Bu herkes için geçerli oluyor. Aslında Hristiyan olmuyorsanız bile bugün bunu yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz, Rab'be deneyebilirsiniz. Çünkü bizim temelimiz aslında Rab'den zevk almamız, Rab'de sevinmemiz ve gerçekten tapındığımızda bugün böyle yaptık, böyle yapıyorduk değil mi? Ama haftanın başka günlerinde nasıl aynı his, nasıl aynı şekilde Rab'den teselli olabiliriz? Nasıl aynı şekilde Rab'den zevk alabiliyoruz? Çünkü bazen kiliseye gidiyoruz ya da güzel bir konferansa gidiyoruz. Ondan sonra gerçekten Rab tarafından çok dokunuyoruz, çok seviniyoruz, çok sevindiriliyoruz. Ondan sonra eve gidiyoruz, işe gidiyoruz sonraki gün ve yine de düşüyoruz. Hani inişli çıkışlı gibi çoğu zaman oluyor. Benim hayatımda böyle oluyor. Sizi bilmiyorum ama sanırım böyle oluyor çoğu zaman. Yani herkesin sorunları var. Herkesin sorunları, sıkıntıları var. Ve sanki bu sırt çantasını alırsam ve çoğu zaman bu yükler taşımaya çalışıyoruz. Mesela bazılarımızın madde sıkıntıları oluyor. Yani bu işte torbalar görüyorum. Gerçekten bir bağışta bulunmak istiyorum. Ama gelecek yemeğimiz nereden? Geleceğini bile bilmiyorum. Bazen madde sıkıntılardayken Rab'be güvenmek, Rab'den zevk almak çok zor oluyor. Değil mi? Madde sıkıntılarımız sırt çantamıza koyuyoruz. Ve belki ilişkisel sıkıntılarımız olabilir. Hani biz birkaç hafta önce düğüne gittik. Çok sevindik onlar için. Ama ya zor bir evlilik içindeyim ya da bekarım. Evlenmek çok istiyorum. Ya da boşandım. Yani çok kişi böyle hissediyor. O tarz düğüne tamam onların adına sevinebiliriz. Ama biz daha mutsuz oluyoruz. Değil mi? İlişkisel sıkıntılarımızın çoğu olabiliyor. Belki iş yerimizde çok sıkıntı çekiyoruz. Belki çok baskı oluyor. Bu çok garip hissediyor aslında yüzüksüz. 6,5 senedir evliyiz. Çok garip yani. Evet çok garip oluyor. Belki iş yerimiz maaş vermiyor. Belki mesai hep çektiriyorlar. Belki çok baskı oluyor Hristiyan olduğum için. Ya da işte benim düşüncelerim herkesten farklı olduğu için. Belki işsizim, belki bir iş arıyorum. Böyle de çok zor. O tarz sorunlarda sırt çantamıza belki bazılarımız için memleketten, uzaktan yaşamak. Çoğumuz belki iş için İstanbul'a geldik. Belki yurt dışından geldik. Ailelerimiz, sevdiklerimiz, akrabalarımızdan uzakta kalıyoruz. Ve bu çoğumuz için çok zor değil mi? Çok zor. Burada güzel ailemden bir resim çantama koyuyorum. Yani bu gerçekten çok zor oluyor. Ve belki İstanbul'da yaşamak çok zor sizin için. Yani her yerde beton. Belki bir köyde büyüdün. Yani yeşillik içinde, doğa içinde büyüdünüz. Ve ondan sonra iş için İstanbul'a taşındınız. Ya da okumak için İstanbul'a taşındınız. Gerçekten burada yaşamak zor olabiliyor sizin için. O zaman çoğumuz için belki İstanbul'da yaşamak zor. Ve biz sanki bütün bu sıkıntılarımız, bütün bu sorunlarımız yürümeye, hayattan geçirmeye çalışıyoruz. Ama çok ağır. Çok ağır. Bu sırt çantası nasıl boşaltabiliriz? Nasıl daha hafif olabiliriz? Ve bu çok önemli. Rab'den zevk alarak. Rab'den zevk alarak. Rab'de sevinerek. Ve bunu daha çok bakacağız daha sonra. Birkaç ayet paylaşmak istiyorum. Davut şöyle yazdı. Sen Rab'be güven, iyilik yap. Ülkede otur, sadakatle çalış. Rab'den zevk al. O senin içindeki istekleri yerine getirecektir, diyor. Wow, o kadar çok merkezli oluyor ki Rab'den zevk almak. Rab'den gerçekten zevk alırsak, bizim içimizdeki istekleri yerine getirecektir. Ve Nehemiye'nin yazdığı gibi, Rabbin verdiği sevinç sizi güçlü kılar, diyor. Üzülmeyin, Rabbin verdiği sevinç sizi güçlü kılar, diyor. Yani bu nasıl çalışıyor? Ve birkaç resim var. Yani sırt çantamla dolaşıyorum, yüklerimle dolaşıyorum. Ve hani hayal edelim, evli olmuyorum, hayal edelim. Güzel bir kız görüyorum, aşık oluyorum. Ve bunu hissettiniz mi bilmiyorum ama aşık olduğumuzda her şey daha hafif geliyor sanki. Değil mi? Sanki dünya toz pembe gözlükleriyle bakıyorum, görüyorum. Her şey daha güzel, yani uçuyorum gibi geliyor. Hisseden var mıydı? Bunun tecrübe var mıydı? Evet, güzel, iyi ki. Canım var mıydı? Güzel. Evet. Ya da belki futbol takımımız kazanınca çok daha hafif hissediyorsun, çok daha zevkli hissediyorsun. Ama kaybedince, yani Fenerbahçe dışında, çünkü Fenerbahçe hep kazanır. Ama evet, yani biz çok daha kötü hissediyoruz, çok daha ağır hissetmeye başlıyoruz. Değil mi? O zaman en son ne zaman Rab'de sevindik? Böyle düşünelim. Ne zaman, en son ne zaman Rab'de sevindik? Hani tamam, bugünkü tapınma gerçekten harikaydı. Ben gerçekten orada çok sevindim Rab'de. Ama ondan önceki ne zamandı? Hani geçen hafta mıydı? Birkaç ay önce? İlk iman ettiğimde mi? Vaftiz olduğunda mı? Yani benim için en azından birkaç hafta çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor Rab'le. Ondan sonra bilmiyorum, yani birisi bir laf söylerse, bir, yani bilmiyorum, bir olay olursa hemen düşüyorum. Ve böylelikle birkaç zor hafta geçiriyorum. Bunu nasıl atlayabiliriz hayatımızda? Nasıl daha çok zevk dolu hayatlar yaşayabiliriz? Nasıl daha çok Rab'be yakın olabiliriz? Ve herkes için mutlu hissetmek çok önemli bir şey. Değil mi? Yani bu kötü bir şey değil. Ama Hristiyanlar için bu çok daha önemli oluyor. Çünkü İsa ne dedi? Dünyanın ışığı sizsiniz. Yani bu karanlık dünya aydınlatan biziz. İsa Mesih'e göre. Ya da dünyanın tuzu sizsiniz, dedi. Yani bütün yemeğine tadı katan bir şey oluyor tuz. Değil mi? Ve biz dünyada tuz gibi olmamız gerekiyor. Bu dünyada daha mutluluk, daha çok sevinç katmamız gerekiyor. Aynı zamanda biz İsa Mesih'in elçisiyiz. Bir elçi nedir? İşte yani Ankara'ya gidersen, İngiliz konsolosluğuna, İngiliz büyük elçiliğine gidersen orada İngiliz baş elçisi var. Ne oluyor? O aslında İngiltere kraliçemiz, parlamentomuz, halkımız temsil ediyor Türkiye'de. İngiltere gibi oluyor bir elçi. O zaman İsa Mesih bize elçi dediğinde ne demek istiyor, ne ifade ediyor? Biz Tanrı'nın egemenliğinden geldik ve Tanrı'nın egemenliği simgeliyoruz, temsil ediyoruz kendi hayatlarımızda. Wow, büyük bir sorumluluk değil mi? Belki hiç daha önce böyle düşünmediniz, belki böyle kavrayamadınız. Ama bu büyük bir sorumluluk bize verdi değil mi? Gittiğimiz her yere sanki Rab böyle gidiyor. Çünkü bizim içinde onun kutsal ruhu yaşıyor, çalışıyor. Ve İsa Mesih bunun hakkında biraz konuştu. Yani tam hikaye okumayacağız ama sizi hatırlatayım, size anlatayım. İsa Mesih emanet para benzetmesini anlattı ve okumak isterseniz daha sonra Matta 25. bölümden okuyabilirsiniz. Ama kısaca zengin bir efendi vardı ve o uzak bir ülkeye gidiyordu. O yüzden kölelerinden 3 tanesi çağırıp onlara birer bir miktar para verdi. Ben dönünceye dek bu paraları işletin dedi onlara. Dönünce tabii ki hesap sordu. Tamam, neler yaptın? Neler yaptın? Ve ilk iki köle, evet yani biz çalıştık. Biz daha fazla para kazandık senin için. Ama öbürü tembel köleydi. Ve aslında Türkçe'de bunu okursak, onların kutsal kitabı, yani Türkçe'de olan kutsal kitap, motamot değil, daha çok deyim olarak çevrildi. O yüzden bunu görmeyeceksiniz. Ama yani mesela ben birisine assalamu aleyküm dersem, belki onlar kutsal kitapta merhaba gibi çevirecekler. Yani anlam aynı ama sözler farklı. Ve bu hikayede Türkçe'de okursanız aslında ne söylüyor İsa Mesih? Birinci kölesine gel sevincime ortak ol. Gel partime katıl, gel sevincime ortak ol. Veya ikinci köleye efendinin sevincine gir diyor aslında. Efendinin sevincine gir. Yani bu efendi sert bir adam değil. Sevinçle dolu, zevkle dolu bir adamdı. Ama tembel köle hesap sorulduğunda nasıl bir cevap verdi? Senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum. Gidip senin verdiğin talanta toprağa gömdüm. İşte al paranı. Yani bu efendinin sorunu neydi? Efendisi çok yanlış bir şekilde anladı. Ne diyor? Sert bir adam olduğunu biliyordum. Oysa öbür köleler onun sevincine katıldılar. Yani bu sert bir efendi değil. Kim sert bir efendiye hizmet etmek ister? Bu sevinçle dolu, sevgi dolu bir efendiydi. Çok cimri olmuyordu, çok cömert bir efendi. Ya, yüzüksüz gezmek çok garip geliyor. Yine de takmam gerekiyor. Güzel. Seni çok seviyorum canım. Evet. Yani birisine bir hediye verdiğinde, mesela bir çocuğa hediye verdiğinde, onlar gerçekten bundan zevk aldığını fark edebilirsin kolayca değil mi? Bir hediye veriyorsun, ya teşekkürler, tamam. Ya da, oh wow, tam istediğim gibi yani, oh oynamak istiyorum, dört gözle bekliyorum filan derler. Değil mi? Yani hemen fark edebilirsin, beğendiler mi, beğenmediler mi? Ya da eşlerimize aynı şekilde değil mi? Yani abinin geçen hafta paylaştığı gibi yani eşimize bir çiçek getirdiğimizde onlar fark ediyorlar. Yani gerçekten mecburiyetten mi, sevgiden mi geldiğini hemen fark ediyorlar. Hemen fark ediyorlar. Bu yüzden çiçek almıyorum, tamam mı? (Gülüyor) Ama gerçekten bazı Hristiyanlar görüyoruz ve onlar hep asık suratlı oluyorlar. Yani nasılsın? Ya Allah şükür iyiyim derler. Ama gerçekten yüzünde belli yani olmadığını belli olarak görebilirsin. Ve ben de böyle de eminim yani bu odadaki herkes bir zamanlar böyleydi. Ya da ya çok kötüyüm ama Rab iyidir diyoruz. Ya işte benim için dua et gibi diyoruz. Yani o zaman sanki Tanrı'nın bize ne verdiğini unutmuş oluyoruz değil mi? Çünkü tek bir hediye vermedi, bize sonsuz hayat verdi, bizi bütün günahlarımızdan kurtardı, bizi arındırdı, bizim üzerimize bol bol lütfunu yağdırdı, armağanlar bize verdi, gün be gün bizi tazeliyor. Ve ya iyiyim dersek sanki hiçe saymıyoruz değil mi? O zaman Rabbimiz bize ne düşünür? Bütün bu bol bol hediyeler verdikten sonra daha da vermek ister mi sizce? Yani tabii ki vermeye seven bir Tanrı. Ama eğer biz onun verdiklerini hiç saymazsak belki daha az verir. Bizim cevabımız iyi olmamız gerekiyor. Arabesk Hristiyanlar olmayalım. Arabesk Hristiyanlar olmayalım. Yani biz İncil'in ismine ne diyoruz? İsa Mesih ne söyledi, ne ile geldi? Müjde ile geldi. Müjde ne demek? İyi haber demek. Değil mi? İyi haber. Evet. Buna göre yaşıyor muyuz? Buna göre yaşıyor muyuz? Yani sadece müjde kabul ettim, iman ettim. Ya o zaman bir gün cennete gideceğim, gitmeye umutum var diyoruz. Ya da ya Rabbi'se beni kurtardı, hamdolsun, sonsuz olarak seninle beraber yaşayabilirim diyor muyuz? Bizim cevabımız, İsa Mesih'e cevabımız nasıl? Gerçekten İsa Mesih'in verdiği öğretişini benimsemek istiyor muyuz? Yoksa yine de asık sıratlı ya idare ediyorum olarak Hristiyanlar devam etmek istiyor muyuz? 100-150 sene önce yaşayan George Müller diye bir Alman vardı. Aslında bu inanılmaz bir adam. Gerçekten büyük bir tanrı adam. Her şey dua aracılığıyla aldı. Hani İngiltere'de bir sürü yetimhaneler kurdu. Ve tahmin ediyorlar ki hayatı boyunca 100 milyon TL topladı bu yetimhaneler için. Ama hiç kimse hiçbir zaman para sormadı. Sadece Tanrı'ya dua ederek bu para geldi farklı farklı insanlardan. İşte yani farklı insanların yüreğine bir destek koyuldu. Yani ya gerçekten ben 100 TL vermek istiyorum bu adam onun yetimhanelerine. Çünkü hiç sormadı. Hiç sormadı. Ve o şöyle dedi. Her gün ilk ve en önemli işim şudur. Ruhum Rab'de mutlu olsun. Ruhum Rab'de mutlu olsun dedi. Ve böyle devam etti. Başka şeyler dikkatini almaya çalışabilir. Ve bunlar da Rab'in önemli işi olabilir. Ama en büyük ve en yüksek önem kazan öncelik şudur. Her şeyden daha çok ruhunuzu gerçekten Tanrı'da sevinsin. Gün be gün en önemli adım atmaya, en büyük işinizi yapmaya çalışın. Tanrı ile zaman geçirmek ve onda sevinmek her gerçek ve verimli hizmetin sırrıdır. Tanrı ile zaman geçirmek ve onda sevinmek her gerçek ve verimli hizmetin sırrıdır diyor. O yüzden bu sırt çantasına atmak istiyorsak daha hafif olarak yürümeye istersek Rab'den zevk almamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Az sonra bakacağız. Ama Hristiyanlar için bu neden önemli? Bu daha çok önemli oluyor. Çünkü daha önce söylediğim gibi herkes mutlu olmak istiyor ve bu yanlış bir şey değil. Ama Hristiyanlar olarak mutluluğumuz nereden geliyor diye düşünmemiz gerekiyor. Her zaman böyle düşünmemiz gerekiyor. Ve iyice artılmamız gerekiyor. Çünkü belki uzun zamandır Tanrı'dan zevk alıyoruz ve ondan sonra yavaş yavaş başka şeylerden hani çok yani hemen fark etmiyorsun. Onlar geliyor ve senin mutluluğun ona bağlı olmaya başlıyor. Mesela birkaç hafta önce hatırlıyorsunuz abi bizim kardeş kilisimizden geldi ve şöyle paylaştı. Yani Adem ile Hava bahçedeyken, Adem bahçesindeyken günah işlemeden önce her şey vardı. Her şey vardı. Ama şeytan gelip de ha her şeyin yok yani bu ağaçtan meyve yemiyorsun diyor. Ve böylelikle onları ayırt etmeye çalışıyor. Yani onlarda her mutluluğu, her zevk vardı. Ama şeytan onlara ne söyledi? Aslında sende her şey yok diye yalan söyledi. Ve aslında şeytan bize saldırmak istediğinde iki farklı yönden bize saldırıyor bu konularda. Yani ilk önce bizim Rab'deki sevincimizi bozmak istiyor. Onu kırmak istiyor. Ve birinci yön mutluluğumuzu çalmaya çalışıyor. Mesela benim arkadaşım, benim çocuğum, benim eşim hastalanıyor. Bu benim Rab'deki mutluluğumu çalmaya isteyen şeytandan geliyor. Ve bir kaz oluyor. Birisi bize kötü bir söz söylüyor. Bir şekilde hayal kırıklığına uğruyoruz. Bunların şeytanın bizim mutluluğumuzu bozmaya çalışan yöntemler oluyor. Ama şeytanın ikinci yönü çok daha kurnaz oluyor. Aslında bizim Rab'den aldığımız zevk, Rab'den aldığımız sevinç başka yerlerden bizi aldırmaya çalışıyor. Mesela bir uyuşturucu bağımlısı ya da bir alkolik diye düşünelim. İlk önce alkoldan zevk alıyorlar ve böylelikle içiyorlar. Ama ondan sonra zamanla bu bir alışkan haline geliyor. Yine de biraz zevk alıyorlar ama çok daha az. Ondan sonra bir bağımlılık oluşturuluyor. Artık bundan hiçbir zevk almıyorum ama bırakamıyorum, kendimi durduramıyorum diyorlar. Belki böyle yaşadınız bir şekilde. Şeytan tabii ki sadece alkol uyuşturucu kullanmıyor ama her şeyde böyle yapmaya çalışıyor. Mesela biliyorum benim için bilgisayarda çok fazla zaman geçirmek böyle bir şey. Daha fazla oyunlar oynamak böyle bir şey oluyor. İlk önce çok zevkli bir şey olarak geliyor ama zamanla Rab'den zevk almaktansa sanki ondan almaya başlıyorum. Ve bunun için, bundan dolayı oruç çok iyi bir şey. Çünkü oruç ettiğimizde, yani mesela bilgisayarda oyunlar oynamadığım sürece bir oruç olarak, o zaman kendime daha çok Tanrı'dan zevk alabiliyorum. Yani bu tarz şeyler iyi, kötü değiller ama zevkimiz Tanrı'dan almaktansa, onlardan almaya başlarsak, bizim için çok tehlikeli oluyor ve şeytan bunu çok kullanıyor. O zaman şöyle belki düşünmemizin faydası olabiliyor. Bizim için Tanrı'dan zevk almadığımızın işaretleri nedir? Herkes için bu farklı olacak. Ama işaretleri neler gibi olabiliyor? Mesela benim için daha fazla oyun oynamaya başladığımda ve onlardan daha az zevk almaya başladığımda bu bir uyarı işaret gibi oluyor. Ha tamam, belki daha çok Rab'be odaklamam gerektiğini düşünebilirim o zaman. O zaman kutsal kitaba göre, Paulus'a göre Rab'den nasıl zevk alabiliyoruz? Ve Filipililerden okuyacağız. Filipililer 4. Paulus şöyle yazıyor. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Oysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenli Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır, diyor. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamaya da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım. Her durumda, her koşulda yaşamının sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şey yapabilirim, diyor. Tamam, bunu cümle cümle olarak bakalım. Ne diyor ilk cümlesinde? Rab'de her zaman sevinin. Sadece mutlu hissettiğimde değil, her zaman özellikle mutlu hissetmediğimde Rab'de sevinmemiz gerekiyor. Ve fark ettiniz, iki defa burada sevinin diyor. Yani kutsal kitap bir defa bir şey söylerse bizim için çok önemli, ama iki defa tekrarlıyorsa kat kat daha önemli oluyor. O zaman her zaman sevinin diyor. Ve birisinin çok güzel bir tanıklığı var. İsterseniz kiliseden sonra bu kitabı alabilirsiniz. Bizim kütüphanemizde Tanrı'nın Yeraltı Dünyası. Ve bu adam Richard Wurmbrand Romanya'da yaşıyordu. Birkaç sene önce öldü. Ama biliyorsunuz bir 50 sene önce Romanya komünist altındaydı. Ve bütün dinler Romanya'dan silmeye çalışıyorlardı, yok etmeye çalışıyordu. Ve Richard Wurmbrand burada bir pastör idi. Onun kilisesi vardı ve bir gün komünistler gelip onu tutukladılar ve hapse attırdılar. 14 sene boyunca hapiste kaldı bu adam ve bir sürü şeyler yaşadı, öğrendi. Ve bu kitap gerçekten harika, ben okudum, çok etkilendim ondan. Ve söylediğim gibi 14 senedir hücrede kaldı, hapiste kaldı. Ama bunun ortasında, yani 2 senedir neredeyse yer altında bir hücrede kaldı. 2 sene boyunca hiçbir güneş ışığı görmemiş bile, hiçbir pencere, hiçbir yeşillik görmemiş bile, tek başında başka bir insan görmemiş bile. Ve şöyle yazdı. Biraz üzülün, özür dilerim ama çok faydalı, çok iyi bir söz. Sevincin bir alışkanlık gibi zamanla edinebileceğini keşfettim, diyor. Bir alışkanlık gibi zamanla edinebileceğini keşfettim. Tıpkı katlanmış bir kağıdın tekrar hep aynı yerden katlanması gibi. Sevinin Tanrı buyruğudur. John Wesley hiçbir zaman 15 dakika bile kederli kalmadığını söyler. Kendim için aynısını söyleyemeyeceğim ama en kötü koşullarda bile sevinçli olmayı öğrendim, diyor. Yani biz bunu öğrenebiliriz zamanla. Öğrenebiliriz. Komünistler mutluluğun salt maddesal tatminden kaynaklandığını ileri sürerler. Ben ise her gece aç, susuz ve soğuktan korunmasız hücremde sevinçle dans ediyordum, diyor. Sevinçle dans ediyordu. Bu fikri bana küçükken izlediğim dervişlere dair anılarım verdi. Onların İslam inancında Tanrı'nın ismi olarak Allah diye seslenerek coşkuyla kendilerinden geçip zarif hareketlerle dönmeleri beni hayran bırakmıştı. Evet, işte sema oluyor. Daha sonra farklı inançtaki insanların tıpkı Davut ve Meryem gibi, hani kutsal kitapta bulunan, Tanrı için dans ettiğini öğrendim. İnsanın kutsal varlıkla olan yakınlaşması sözcüklerle anlatılmaz. Benim için büyük bir coşkuyla doluyor ve bunu dışa vurmak için sevinçle dans ediyordum. İsa Mesih'in şu sözleri aklıma geldi. Luka'dan geliyor. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınız kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın diye hatırlamış hücredeyken. O zaman İsa Mesih ne diyor burada? Yani her zaman, Paulus her zaman diyor, İsa Mesih ne diyor? Sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman, o zaman sevinmemiz gerekiyor Tanrı'da. En kötü zamanlarda en fazla sevinmemiz gerektiğini söylüyor hem Paulus hem de İsa. Ve Richard Warren Brand şöyle devam ediyor. Kendi kendime ama ben bu buyruğun sadece yarısını yerine getirdim. Sevinç duyuyorum ancak bu yeterli değil demiş. İsa Mesih coşkuyla zıplamamızı da buyuruyor. Bir sonraki gardiyan geldiğinde beni hücremde zıplarken buldu. Zıplarken buldu. Ruhsal çöküntü belirtileri gösteren mahkumlara yatıştırması talimatlarını almış olduğu için aceyle uzaklaştı. Geri geldiğinde elinde görevlilerin odasından getirdiği koca bir ekmek somunu, peynir ve şeker verdi. Bunları alırken aklıma İncil'in Luk kısmındaki ayetinin devamına geldi. Sevinin, coşkuyla zıplayın, çünkü gökteki ödülünüz büyüktür, diyor İsa Mesih. Getirdiği ekmek haftalık istihdamdan daha fazlaydı, diyor. Wow. O zaman hem ruhsal cennette bir şey aldı, hem de fiziksel dünyadan aldı bu buyruk izlediğinde. O günden sonra her gece sevinçle dans edip zıpladım. Ancak bir daha ekmekle ödüllendirilmedim. Daha sonra dostlarıma coşkuyla dans edişimi anlattım da bana neden, ne yararı oldu diye söylüyorlardı. Yararlı bir şey değildi. Oysa bu benim için tıpkı Davut'a olduğu gibi sevincin dansa dönüşmesi, Tanrı'nın tapınağında Rabbe adınan kutsal bir sunu gibiydi. Beni hapsedenler çıldırmış olduğumu zannetseler bile bu umurumda değildir. Çünkü İsa Mesih'te o güne dek yaşamadığım bir güzelliği keşfettim, diyor. Gerçekten harika bir hikaye değil mi? 2 sene boyunca başka bir insan görmüyor, güneş ışığı görmüyor ama yine de bir şekilde sevinç duyabiliyor, İsa Mesih için zıplıyor. Ve yani işte tapınma zamanımızda belki bazen böyle yapabiliriz. Ama gerçekten dans eden var mıydı? Zıplayan, çığlık atan eşya dışında var mıydı? Belki böyle daha fazla yapmamız gerekiyor yaşamda. Ve belki siz burada bu noktada bu sevinç düşüncesi sadece yani Hristiyanlar için iyimse bir psikolojik bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Belki bir psikolojik bir şey olabilir yani ben bilmiyorum. Ama biz ne söyledik? Umudum İsa Mesih. Umudum İsa Mesih'te doğruluğuna dayanır diye söyledik değil mi az önce? Bu bizim yaptığımız bir şeye bağlı değil, İsa Mesih'in yaptığı şeye dayalı oluyor. Umudumuz ona bağlı oluyor. Yani bu biraz ağır bir konu olduğunu biliyorum. Ama biliyorum burada çoğumuz depresyon ile uğraşıyoruz. Mesela benim ailemde depresyon nesilden nesile geçen bir şey gibi oluyor. Benim annem 10 yaşındayken onun babası intihar etti kendisi depresyondan dolayı. Ve benim için de hani hiç hap kullanmadım hamdolsun ama bazen çok kötü hissediyorum. Çok içime çekmek istiyorum. Yani dışarıya bakmak hiç istemiyorum. Ama biliyorum o hisler gelince dışarıya bakmaya çalıştığımda, İsa Mesih'e odaklamaya çalıştığımda o bulutlar gidiyor, gitmeye başlıyor. Tamam yani bazı kişiler için hap içmek tek çözüm olabiliyor. Ama İsa Mesih'e yani o anda bir karar verirsek İsa Mesih'e odaklayayım. Onda sevinmeye çalışacağım. Başka insanlarla zaman geçirmeye çalışacağım dersek bizim için çok daha iyi olacağından eminim. Ben de böyle keşfettim en azından. O zaman dertlerimiz birbirimizle paylaşmayalım mı? Paylaşalım mı? Çünkü biz daha önce sadece Rab'deki sevincimizden bahsettik. Değil mi? Bence birbirimizle paylaşmaya çok büyük bir faydası oluyor. Ama ilk önce Rab ile paylaşmamız gerekiyor. Çünkü bazen birisine gidebiliriz ve sanki bütün sıkıntılarımız ona verebiliriz. Gibi oluyor. Ve bu bizim için çok iyi bir şey değil. Çünkü gerçekten bizim şeylerimiz başka birisine bırakamayız. Ve onlar için sağlıklı bir şey değil. Çünkü onlar hepsini alıyorlar. Kendi dertleri var. Hem de senin dertleri var. Nasıl yürüyebilirler? Ama ilk önce bütün sıkıntılarımız Rab'be getirirsek, ondan sonra başka birisiyle paylaşırsak bu çok daha faydalı olacak. Yani birisine gidip hep şikayet etmektense, hep dertlerimizi ona vermektense, aktarmaktansa başka birisine gelip yani ben şununla uğraşıyordum. Şu aslında ben çok zor buluyorum ama Rab'be yakardım. Biliyorum o benim duamı işitti. Biliyorum beni o sıkıntılardan bir şekilde kurtaracağını dersek bu çok farklı bir şey değil mi? Yani bir sorun hakkında öbür kişiyle konuştuğun kadar Tanrı'yla konuştuk mu? Devam ediyoruz bu ayetlerde. Rab'de her zaman sevinin. Yine söylüyorum sevinin diyor Paulus. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rab'in gelişi yakındır. Rab'in gelişi yakındır. Yani bizi unutmadı. Bizi umursamaz olmadı. Bizi seviyor ve bir gün gelecek. Bizi tam kurtuluşa sağlayacak diyor. Hamdolsun. Bekliyoruz değil mi? Bekliyoruz. Ne zaman ya Rab? Ne zaman geleceksin? Tez gel diye söylüyoruz. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin diyor. Yani ben kaygılanmaya başladığımda sevincimi hemen gidiyor. Değil mi? Kendi dertlerimiz o kadar çok tekrarlıyoruz, o kadar çok sanki derinleşiyoruz, içimize alıyoruz ki sevinç için yer kalmadı. Nasıl hiç kaygılanamayız? Yani bu zor, bu da bir alışkanlık gibi oluyor. Ve zamanla öğrenebiliriz. Bir kaygı geldiğinde, yo onu reddediyorum, bunu Tanrı'ya veriyorum, o geleceğini biliyor, benim için bütün tasarla biliyor ve onlar iyi olduğunu biliyorum. O yüzden bu kaygı İsa Mesih'in isminde reddediyorum demeye öğreniyoruz. Ve bu zamanla öğreniyoruz. Zor, evet zor. Ve bazen hepimiz yine de düşer. Ama kaygılanmamaya öğrenmeye çalışırsak bizim hayatımız için gerçekten çok iyi olacağından eminim. Çok iyi olacak. Ve ne diyor? Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Yani biz Tanrı'yı yakarabiliriz. Yani mezmurlar okudunuz mu hiç? Onlar çok, bazıları çok kötü halinde. Yani Tanrı neredesin? Beni unuttun. Sonsuz dek mi? Beni terk ettin diye söylüyor. Yani biz dürüst olabiliriz Tanrı'ya. Ama çoğu zaman o mezmurlar sevince dönüşüyor. Yani biliyorum, belki hissediyorum, tamamen terk edilmiş hissediyorum. Ama biliyorum Tanrı beni terk etmeyecek. Çünkü vaatinde bunu söyledi diye sona geliyor çoğu mezmurlar. O zaman sadece yakarmak, sadece şükretmek değil, ikisi de yapabiliriz. İkisi de yapabiliriz, dürüst olabiliriz Tanrı'yla. Ondan sonraki, o zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır diyor. Yani bunlar yaparsak, her zaman sevinmeye çalışırsak, hiç kaygılanmaya çalışırsak, Kutsal Ruh bizim hayatımızda daha etkin olacak. Esenlik ruhu bizde kalacak ve bizi güçlendirecek. Aynen daha önce paylaştığı gibi Şimşon ile Kutsal Ruh Şimşon üzerinde geldiğinde güçlendirildi. Ve biz bunlara uyduğumuzda, bunları yerine getirmeye çalıştığımızda, Rab'den yardım istediğimizde Kutsal Ruh da bizi güçlendirecek bu konularda. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün diyor. Yani biz hep kötü düşünceler, kaygılarla hani böyle düşünüyoruz, tekrarlayıp düşünürsek tabii ki bizi kötülüğe düşürecek. Ama biz iyi şeyler düşünmeye, seçmeye başlarsak o zaman sanki zihinlerimiz, akıllarımız yeniliyor gibi. Biz Mesih İsa'daki sevinci aklımıza davet edebiliriz. Ve bu da sırf benim yaptığım bir şey ya da sırf Tanrı'nın yaptığı bir şey değil. Çoğu şeyler gibi, yani bir alışkanlık bırakmak gibi, hem benim çalışmam gerekiyor hem de ancak Tanrı'nın lütfuyla erişebileceği bir şey oluyor. O yüzden bizim seçeneğimiz var. Yani bu düşünce düşünmek istiyor muyum yoksa reddetmek istiyor muyum? Gerçekten böyle bir seçenek var bizde. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle olacaktır. Yani kutsal kitabımızı okuyalım. Tanrı daha önce ne söylediyse, bize ne öğrettiyse buna odaklayalım. Buna odaklayalım. Ve son ayetler. Yoksulluk çekmeyi de biliyorum. Bolluk içinde yaşamaya da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım. Her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şey yapabilirim. Pek fazla vaktimiz kalmadı ama bu hafta Türkmenistan'daki Hristiyanlar hakkında bir kitap okuyordum. Ve onların şöyle bir sözü var. Yani orada Hristiyan olarak yaşamak çok zor. Ancak 3 kişilik grup haline toplanabilirler. Daha fazla kişi varsa polisler gelip onları tutukluyorlar. Hapse attırıyorlar. O zaman ancak 2-3 kişilik gruplar olarak toplanabilirler. Yani bir kilise hiç olmaz Türkmenistan'da. Ama şöyle diyorlar. Mesih'te seviniyoruz. Şöyle bir deyimimiz var. Baskı gördüğünüzde hapse atılmadığınız için sevinin diyorlar. Hapse atıldıysanız dövülmediğiniz için sevinin diyorlar. Dövüldüyseniz öldürülmediyseniz için sevinin. Ve öldürüldüyseniz cennette Tanrı ile birlikte olduğu için sevinin diyorlar. Yani her zaman sevinin. Çok zor durumlarda yaşarsalar bile sevinsinler. Ve biz bugün pek fazla bunun pratik yöntemlerine bakmayacağız. Vaktimiz yok ve herkes için farklı oluyor. Herkes kendi hayatında Rab'den daha çok sevinç alabileceğini, Rab'den daha çok zevk hissedebileceği için herkes kendisi için keşfetmeli bence. Ama kutsal ruh ile dolduğumuzda bilinmeyen diller armağan varsa sizde ona çok yardımcı oluyor. Tapınırken zaten internetten güzel ilahiler indirebilirsin, tapınabilirsin. Kutsal kitap okurken duayla Tanrı'yla konuştuğumuzda, ondan duyduğumuzda çok daha sevinç duyabiliriz bu tarz şeyler yaptığımızda. O zaman bunu nasıl yerine getirebiliriz bugün? Bence bir sürümüz için tövbe etmemiz gerekiyor. Yani belki bu mesaj daha önce duydunuz. Bilmiyorum ama benim için en azından bu şeyler düşünmek, yani her ay düşünmem gerekiyor. Hemen unutuyorum neredeyse. O yüzden sanırım çoğumuz için bir tövbe etmemiz gerekiyor. Ve normalde tövbe ettiğimizde bunu asık yüzlü, asık suratlı olarak yapıyoruz değil mi? Yani ya Rab özür dilerim, günah işledim, bir daha yapmamaya çalışmak istiyorum gibi yapıyoruz. Ama bence bunun için ya Rab senden zevk almadığım için yani bir daha zevk almaya çalışacağım. Doğru bir tövbe mi? Bence değil. O zaman tapınmak ruhu önüne gelsinler bence. Ve biz bir ilahi söyleyeceğiz. Rab'in önünde sevinelim. Başkalar ne düşünecekler biz dans ettiğimizde? Düşünmeyin. İsterseniz dans edebilirsiniz, isterseniz bağırabilirsiniz, isterseniz ayaklarını, ellerini kaldırabilirsiniz. Yani ayaklar, ya bilmiyorum yani senin senin tövben nasıl olacak? Senin Rab'den zevk alma şeyin nasıl olacak? Ben bilmiyorum. Ama Rab ile biraz zaman geçirelim. Ondan sonra Rab'in sofrasına kutlayacağız. Ama ilk önce bir ilahi söyleyeceğiz. Rab'de sevinelim. Bir tövbe olarak. Rab'de sevinelim.